Ayrım 33, sayfa 386. Ölüleri getirmişlerdi. Terhay Kazu'nun özellikle kalın toprak tabakası nedeniyle mezarlık olarak belirlediği düz çayırlıkta üstleri örtülmüş olarak sıra sıra yatıyorlardı. Dağa çıktıklarından bu yana sadece 3 yaşlı ölmüştü. Mezarları üzerlerinde siyah boyayla çizilmiş haçları olan kaba kireç kütleleriydi. Oysa şimdi 16 yeni mezara daha ihtiyaç vardı. Çünkü obüs mermilerinden ölenlerin dışında yakın savaşta 8 kişi kaybedilmiş, yaralılardan 5'i de ilerleyen saatlerde can vermişlerdi. Her ölünün yanı başında akrabalar oturmuştu. Fakat duyulan yüksek sesli acı çığlıkları değil, iniltili bir sızlanmaydı. Küçülmüş suratları derinlere kaçmış soru soran gözleriyle yaralılar hastane barakasının çevresinde yatıyorlardı. Barakanın içine yaralıların sadece küçük bir bölümü sığmıştı. Yaşlı doktor bilgisi ve gücüyle örtüşmeyen, daha önce tahmin edemediği faaliyetin içine düşmüştü. Mayrik Antaram'ın dışında doktora İskuhi, Gonzague ve Juliet de yardım ediyordu. Özellikle Juliet bugün öylesine büyük bir özveriyle çalışmıştı ki sanki yaralılara sunduğu hizmetle bu halkı yeterince sevmemesini affettirmek istiyordu. Şark yolculuğuna çıkmadan önce Paris'teki aile doktorunun kendi eliyle hazırladığı eksiksiz ecza dolabını barakaya taşıtmıştı. Dudakları bembeyazdı, bazen düşüp bayılacakmış gibi sendeliyordu. Gözleri Gonzague'yu aradı. Onu bir sevgili olarak değil, gücünü kendi ölçülerinin çok ötesinde harekete geçirmek için zorlayan, acımasız bir uyarıcı olarak arıyordu gözleri. Eczacı Krikor'da görev icabı ilaçlarıyla barakaya gelmişti. Esasen sadece iki ilacı vardı. Birkaç paket kan durdurucu gaz bezi, bir de 3 büyük şişe töntürdiyot. Tentürdiyot hiç olmasa yaraların iltihaplanmasını önlediği için özellikle çok değerliydi. Aslında yaraların iyileşip iyileşmemesini Bedros Altuni zorunlu olarak doğaya bırakmıştı. Eczacı bu ilacı eli titreyerek kullanıyor, şişe biraz boşalır boşalmaz su katıyordu içine. Hayık ve çetesiyle birlikte iki muharebe alanını ve hastaneyi dolaşan Steban sızlanan kalabalığı görmüştü. Hayatında ilk kez ölüme tanık oluyor, ilk kez sakat kalan, bağıran ya da inleyen yaralılar görüyordu. Bu dehşet manzaraları yaşına yıllar katmış ama ruhunu dinginleştirmemişti. Yüzü zamanından önce olgunlaşmış, tutkulu, karanlık, düşmanca bir ifade almıştı. Şimdi gözlerini bir noktaya dikip oturduğunda bazen örnek aldığı Hayık'a benziyordu. Ama ondan daha ölçüsüz, daha gergindi. Gece olunca emredildiği gibi babasına tekmil vermek üzere kuzey geçidine gitti. Önderler Bagratyan'ın etrafında çember olmuş oturuyorlardı. Bagratyan elinde bomba ve şarapnel ateşleyicileri olduğu halde Tempierung'un ne olduğunu anlatıyordu. Obüste halkanın çentiği A harfi üzerindeydi. Yani vuruş noktası olarak Tempierd. Şarapnel ateşleyicisinin çentiği ise 3 rakamını göstermekteydi ki bu namlu ağzıyla hedef noktası arasındaki uzaklık olan 3000 metre gibi bir şey demekti. Ateşleyici birinci hattın yaklaşık 1 kilometre arkasında bulunmuştu. Buna göre saldırı mevzisinin geçidin ötesinde yaklaşık 2000 metrede olduğu varsayılırsa hesap yanlış olmazdı. Gabriel Bagratyan Musa Dağı haritasını elden ele dolaştırdı. Olası noktayı işaretlemişti. Eğer mantıklı düşünülecek olursa top mevzisinin Musa Dağı'nın dik eteklerini kuzey yönü boyunca da izleyen çıplak su yolunda olduğu kesindi. Başka yerlerde yüksek ağaç grupları atışların önünde engel oluşturacağından, ki bu namlunun çok yükseltilmesini gerektirir, oysa buna imkan yoktur, obüs atışı için sadece bu dar ve çıplak alan uygundu. Stepan, Hayık ve öteki gençler adamların arkasına oturmuş toplantıyı soluk almadan dinliyorlardı. Arslan Nurhan toplara baskın düzenlenebileceğini düşünüyordu. Gabriel Bagratyan kesinlikle reddetmişti Nurhan'ın önerisini. Askerler ya girişimlerinden vazgeçerler ki bu durumda obüsleri yeniden vadiye indireceklerdi ya da yeni bir planları vardır, bu durumda ise gece mevzi değiştireceklerdi. İki durumda da saldırıya girişmek gereksiz ve çok tehlikeliydi. Çünkü güçlü bir topçu belki de bütün bir piyade alayı siperlerinden çıkıp saldırıya geçenlere ağır kayıplar verdirebilirdi. Askerlerin yaşadığı deneyden açık biçimde saldırmanın ne demek olduğu görülmüştü. Oysa o tek bir Ermeninin bile hayatını tehlikeye atmak istemiyordu artık. İnatçı Nurhan düşüncesini ısrarla savunmaktaydı. Giderek sertleşen tartışma komutan kesin biçimde son verinceye kadar uzun süre devam etti. Nurhan Çavuş, sen de bitkin ve hiçbir işe yaramaz durumdasın. Kes artık, git uyu. Birkaç saat sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ancak o olanlar yorgun değillerdi. Her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. İçlerinde abartılı bir dikkatliliğin yandığını hissediyorlardı. Stepan babasından bu geceyi mevzilerde geçirme izni almıştı. Kampını kurmuş olan babası battaniyelerinden birini Stepan'a verdi. Yatakta ya da kapalı bir mekanda yatma ihtiyacı duymuyordu artık Gabriel. Gece öylesine boğucu biçimde genişliyordu ki açık havada bile soluk alamıyordu adam. Yorgunluktan bitkin düşmüş savaşçılar uyuşturulmuş gibi hemen uyudular. Yatmadan önce içlerinden biri ateşin kalıntılarını ezerek söndürdü. Nöbetçiler nöbet noktalarında geçit yollarını dikkatle gözlüyorlardı. Sessiz kuş sürüleri gibi ortadan çekilen çocuklar kayalık barikatların ardında kaybolmuşlardı. Gökyüzünde dolgun Ağustos ayı vardı. Oğlanlar keskin ay ışığı altında kayalar arasında itişip kakışarak fısıldaşıyor, cırcır böcekleri gibi hiç durmuyorlardı. Başlangıçta her şey açık bir saçmalık, tahrik edici ay ışığı altında hedefsiz bir kargaşaydı. Ne var ki serüven tutkunu ruhlarının en uzak köşesinde Stepan'ın içini dolduran gıdıklayıcı isteğin aynısı vardı. Her şeyden önce çocuksu bir meraktı bu, obüsleri görmek. Hayik çetesi içinde gözcüler grubunun en yeteneklileri vardı. Hapet Şatakyan'la Samuel Avakyan'ın kesin emri olmaksızın da keşif seferi yapamazlarmıştı. Bu ayartıcı soruyu Stepan atmıştı ortaya. İskuhi'nin İncil'i için giriştiği o çılgınlık itibarını neredeyse Hayik'in derecesine yükselmişti. Hayik Bagratyan'ın oğlunun yükselişine erişilmez güçteki birinin hoşgörülü ironisiyle tahammül etmekteydi. Hatta şimdilerde bazen Hayik'in alaycı korumacılığı sayesinde gelişen dostluk eğiliminin son derece güçsüz parıltıları yanıyordu. Ses çıkarmadan kendisini beklemeleri için eliyle işaret etti çete reisi. Yukarıda neler olduğunu görmek istiyordu. Hissetme gücüne ve doğaya uyum sağlama yeteneğine kimsenin ulaşamadığı Hayik, kendisine eşlik etmek isteyenleri kısa mimiklerle reddederek sessizce ortadan kaybolmuştu. Yarım saat sonra oluşturdukları avcı zincirine yeniden sessizce katıldığında topları gündüzmüş gibi net biçimde gördüğünü söyledi gözleri ışıyarak. Birbirinden 6 adım uzaklıkta duran büyük, ağır, muhteşem şeylerdi. Uyuyan 14 topçunun dışında hiç kimse yoktu ortalıkta. Başlarında herhangi bir subay da görmemiş, sadece bir nöbetçi dikkatini çekmişti. Hayık doğru saymıştı. Obüslerin başına gelenler aynı zamanda çocuksu yanaklı zavallı binbaşının kariyerini general olarak değil de Anadolu demir yolları muhasebecisi olarak bitirmesinin kendisini yine de mutlu hissetmeliydi. Daha kötüsü de olabilirdi çünkü nedeniydi. Gerçi mahkeme esnasında Tanrı adına yüzlerce yemin ederek top koruma talimatnamesini unutmadığını fakat haydut zaptiye ve çetelerin savaş alanından izinsiz ayrıldıklarını söylemişti. Ama bu gerçek adamcağızın işine yaramamıştı hiç. Binbaşı batarya mevzisini düzenli askerlerden oluşmuş takımla korumak zorundaydı. Yaşlı adamın talihsizliği bununla da son bulmuyordu. Topçu temeli piyadeler çekildikten sonra tamamen çaresizlik içinde, hiç olmazsa az çok güvenilebilir bir tek az subay bulunmaması nedeniyle bir sonraki gün için savaş emrini almak üzere bizzat vadiye inmişti. Bunun üzerine topları çeken eşeklerin sürücüleri de kendilerine gece ihtiyaç duyulmayacağını düşünerek köylere sıvışmışlardı. Böyle bir savaş ahlakıyla güneydeki korkunç olay göz önüne alındığında binbaşı hakkında verilen kararın orantısız biçimde yumuşak olduğu söylenilebilir. Başka zamanlar en küçük meselelere bile karışan kara kambur dolandırıcı Cemal Paşa bu kez bereket versin ki bizzat müdahale etmemişti. Belki generalin başındaki Süveyş sıkıntısı neden olmuştu buna. Belki de çirkin Cemal'in bütün dünyanın hayran İstanbul'daki Enver'le ilişkisinden kaynaklanan başka nedenler vardı. Hayık ve en becerikli gözcülerden ikisi geçidin öte tarafındaki kayalık sırtı kedi gibi tırmandılar. Tek bacaklı Hagop elbette gelememişti. Bu kez arkadaşı Stepan terslemiş, nihayet yakalarından düşmesini söylemişti. Hırslı, sakat çocuğa. Sato önemli sorunlarla uğraştığı için gece çetenin çevresinde değildi. Stepan'la Hayık çatılmış tüfek kümelerinden ve mermi torbalarından aşırdıkları silah ve mermi taşıyorlardı yanlarında. Bugün ikisi arasında beklenilen çekişme sonuçlanacaktı. Zira Stepan atıcılıktaki becerisine dayanarak oyun kağıdının üzerindeki figürün başına 50 adımdan isabet ettirebildiğini ne zaman söylese Hayık sertleşmiş ve alay almıştı çocuğu. Durmadan palavra atıyorsun. Şimdi kendini beğenmişe gerçekten palavra olan bir sürü şey arasında kendisinin atıcılıktaki becerisinin palavra olmadığını göstermenin zamanı gelmişti nihayet. Ve Stepan Bagration bu kanıtı korkunç biçimde gösterdi. Hayık bu kent çocuğunu batarya mevzisinin sınırına kadar uzanan yoğun alp gülü fundalıklarına götürmüştü. 10 adım ötelerinde uyuyanların horultusu duyuluyordu. Nöbetçi boş gözlerle güçlü ay ışığında gecenin yıldızsız görünen gökyüzüne dikmişti gözlerini. Zaman ve mekan hiçbir şeyden habersiz sabırla genişlemekteydi. Stepan mavzerinin namlusunu rahatça yerleştirebileceği bir yer bulmak için dalları gözden geçirdi. Uzun süre ve son derece sakin nişan alan Stepan için karşısındakiler etten ve kandan oluşmuş insanlar değil, herhangi bir lunaparkta atış barakasına yerleştirilmiş kuklalardı. Avrupa kültürüyle büyüyen çocuk şu an nöbetçinin ay ışığı altında parlayan alnına nişan alma hırsının dışında hiçbir şeyle dolu değildi. Tetiği dünyanın en kayıtsız yüreğiyle çekmiş, patlamayı silahın geri tepmesini güven duygusu içinde algılayarak adamın yere düşüşünü büyük bir hoşnutluk içinde izlemişti. Uyuyanlar ne olduğunu bilmeden yerlerinden sıçrayınca bu kez daha hızlı ama yine güvenle nişan almış, güçlü hareketlerle mermiyi damluya sürerek tetiği bir kez, iki kez, üç kez, dört kez çekmişti. 15 Türk bu seferin ne anlama geldiğini bilmeyen yaşlı redif askerleriydi. Adamlar şaşkınlık içinde sağa sola koşuyor, 5 arkadaşları kendi kanları içinde debelenip duruyordu. Düşman görünürde yoktu. Zorla askere alınmış bu iyi yürekli köylüler, siper aramak için falan uğraşmadan akılları başlarından gitmiş gibi ormanın içine doğru koşuyor, bir daha görünmemek üzere uzaklara, çok uzaklara kaçıyorlardı. Hayık arkalarından şarjöründeki 5 mermiyi de boşalttı. Ama usta Stepan'ın saptadığı gibi hiçbiri isabet etmemişti. Obüsler, top toparlakları, cephane arabaları, mermi sandıkları, karabinalar, çekme hayvanları terk edilmiş olarak geride kalmıştı. Böylece 14 yaşındaki oğlan çocuğu 5 mermiyle ırkının milyonlarca katledilmesinin öcünü zorla silah altına alınmış masum köylülerden yani yanlış insanlardan almıştı. Savaş ve öç alma eylemi beraberinde böyle yanlışlıklar getirir her zaman. Nöbetçiler ayın derin dinginliği altında kuzeyden arka arkaya gelen silah seslerini duyunca komutanı uyandırmışlardı. Kayalık bölgede arkadaşlarını bekleyen oğlanlar vahşi bir korkuya kapılmışlardı. Kendilerini sorumlu hissediyorlardı. Naralar atarak el kol işaretleri yaparak ileriye atıldılar. Fakat Hagop öfkeli çevikliğiyle henüz uyku sersemliğinden sıyrılamamış olan Gabriel Bagration'a koşmuştu. Tek bacaklı çocuk umutsuzca karşı tepeyi göstererek sürekli bağırıyordu. ''Hayık ve Stepan, oradalar. Stepan ve Hayık.'' Gabriel ne olduğunu anlamıyordu. Sadece Stepan'ın tehlikede olduğunu kavramıştı. Gösterilen yöne doğru çılgın gibi koşmaya başladı. 100 kişi de silahlarını kapıp komutanlarının ardından seyirttiler. Arslan Nurhan Çavuş da bunlar arasındaydı elbette. Bagration obüslerin bulunduğu yere ulaştığında neler olduğunu anlayıp Stepan'ın da sağ salim olduğunu görünce sanki oğlunu gecikmiş olarak korumak istermiş gibi sertçe kendine çekmişti. Ötekiler felçeden bir şaşkınlık içindeydiler. Tunç karışımı çelikten yapılmış devasa oyuncakla uğraşırken tehdit edici zamanı ve gerçekliği, evet hatta çevrelerindeki kanlı ölüm unutan genç kahramanları ve obüs fatihlerini hiç kimse dikkate almıyordu. Soluksuz Ermeniler bir süre donmuş gibi kalmışlardı yerlerinde. Bu ganimetin bıraktığı inanılmaz etki öylesine büyük, zafer öylesine baş döndürücüydü ki çatışmaya ilişkin bir şeyler sormak için hiç kimse zaman bulamamıştı. Askerler geri gelmeden topları hemen emniyet altına almalı. Savunmanın başarı umudu birden yükselmişti. 200 kol birden girişti işe. Koşumlar, top toparlakları, cephane arabası yukarı kaldırılıp obüsler top toparlaklarına asılmıştı. Herkes itmeye yardım ediyor, kayışları çekiyor ya da tekerlek parmağını tutuyordu. Yolsuz, engebeli dağ sırtında ilerliyorlardı. Ama gece dağı taşı her türlü sert engeli yumuşak kolaylıklar içinde eritiyordu. Bazen coşkuyla asılan kolların altında kundaklar toprağın üzerinde akıp gidiyormuş gibi geliyordu insana. Obüsler inanılmaz arazi koşullarına rağmen 1,5 saatten az bir sürede Gabriel Bagratyan'ın istediği yere getirilmişti. Stepan'ın becerdiği işi kısaca anlattılar kendisine. Fakat yüreğini hala titreten korku dilini kilitlemişti sanki. Oğlunu ödüllendiremezdi. Kendi başına buyruk, cüretkar muzipliklerin sadece henüz erişkin olmayanlara değil, mangalara da tehlikeli örnek olduğunu düşünüyordu. Eğer herkes kendi kahramanlık oyununu oynamaya kalkarsa, halkın bir süre daha hayatta kalmasını sağlayacak iki güç olan disiplin ve tek elden komuta diye bir şey kalmazdı. Fakat Stepan'a ilişkin duyduğu kaygı daha derindi. İyi talihi onu iki kez kendisinin bilincinde olmadığı anlaşılan son derece tehlikeli işlerden sağ salim döndürmüştü. Çocuğun aklı başında değildi belli ki. Ne var ki 3 çadır mevkiine kapatılamazdı. Gabriel bu düşüncelere kaptırmadı kendisini çünkü şu an kafasını toplar meşgul etmekteydi. Balkan Savaşı esnasında buna benzer bir bataryada görev yaptığı için bu tür sahra obüslerini tanırdı. Osmanlı'ya Skoda fabrikaları tarafından teslim edilmiş, Avusturya-Macaristan yapımı 1899 model 10 santimlik sahra obüsleriydi bunlar. İkinci topun cephane arabasında bölmeler içinde 30 mermi vardı. Gabriel gerekli her şeyi gözden geçirdi, nasıl kullanılacaklarını pek az hatırlayabilmişti. Perdeli atışlar için yön tespit edici alet, ateş talimatnamesi ve top kundağı kasaları içinde bulduğu atış tabelasına baktı. Eski bilgilerini hatırlamaya çalışıyordu. Bitias'ın uzaklığını hesaplayarak askerlerin gece kampının nerede olduğunu tam çıkarmaya çalıştı. Varsayılan kanat yönünü tespit etmek için nişangahı vidaladı. Durduğu yerin yüksekliğini göz önüne alarak taban terazisinde denge sağlanıncaya kadar küçük çarkla top namlusunun yükseliş seviyesini ayarladı. Ancak bundan sonra kamaları açarak 2 mermiyi anahtarla tempierte mermi silindirini namluya sürdü ve fişek kovanına bastı. Alışık olmayan elleri bütün bu işleri uzun sürede yerine getirebilmişti. Nuran Çavuş'un pek az yardımı dokunuyordu. Gün ışımaya başlayınca bütün unsurları yeniden kontrol eden Bagratyan, Nurhan Çavuş'la birlikte ellerinde ateşleme fitili olduğu halde talimatlara göre obüslerin yanına çömelmişlerdi. Korkunç kısa patlama ardı ardına havayı parçaladı. Toplar geri teptiğinde mahmuzları derince girmişti toprağa. Kötü yönlendirilmiş şarapneller Bagratyan'ın hedefinden çok uzaklara, vadiyi aşarak çok uzaklara gitmişti. Bütün Müslüman bölgeyi Hristiyanların kazandığı yeni zafer, Osmanlı topçusunun kayıpları, Damlacığın ele geçirilememesi ve Ermenilerin herkesin bildiği apaçık bir gerçek olan Musa Dağ'ın cinleriyle ittifak yaptıkları konusunda haberdar etmek için bu olay yetmişti. Çeteler daha aynı akşam ortadan kaybolmuş, bu nahiyede yaşamayan zaptiyeler de onlarla birlikte gitmişlerdi. Bölüğün geri kalan yetersiz kısmı da bu şeytani dağa bütün bir tümenin saldırısının bile sonuçsuz kalacağından emindi. Binbaşı genç askerler arasında isyan çıkmasını göze almadan yeni bir saldırı için emir veremezdi. Böylesine cüretkar davranmayı aklına bile getirmemiş, daha önemsiz bir sorunla uğraşmaktaydı. Uzun ölü ve yaralılar konvoyu kesin olarak emrettiği gibi kimse farkına varmadan Antakya'ya ulaşmış mıydı acaba? Yaşlı adamın yüzü küle kesmişti. Uykusuz geçen 2 gece ardından yaşanan savaş heyecanı nedeniyle atının üzerinde dik duramıyordu. Çöküşü kesindi. İyi günlerinde bile fazlaca kayıtsız olan binbaşı düşünme yeteneğini büyük ölçüde yitirdiği şu anda lanet olası kaymakamı, Ermeni rezaletinden sorumlu bütün kurnaz memurlarıyla birlikte çöküşe ortak etmek için herhangi bir çareye başvuracak durumda değildi. Yakınlarında duyulan 2 muazzam gök gürültüsü kent çukurundaki insanları tanrısal kurtuluşun gürleyen işaretiymiş gibi etkilemişti. En katı ve içine kapanıklar bile bu kez birbirlerini kucaklayıp ağlıyorlardı. Belki de İsa kurtulmamızı istiyor. Sabah selamı şimdiye kadar hiç bu kadar içten aydınlanmış duyulmamıştı. Bagratyan'a gelince krallık mertebesi her zaman için sağlamlaşmıştı. Gabriel'in yanına gelenler oğlu Stepan'a arslan ünvanını vermek için izin istiyorlardı. Gabriel Bagratyan şiddetle reddetti. Oğlu henüz önündeki tehlikelerin bilincinde olmayan bir çocuktu. Mağrurlaşmasına yol açarak günün birinde korkunç sonla noktalanabilecek yeni çılgınlıklara teşvik etmek istemiyordu onu. Yani Stepan babasının katılığı sonucunda resmi ödül kazanamamıştı. Daha sonraları Damlacık çatışmalarından söz eden Ermeni kronikçiler adını anmadan genç bir piyadenin kahramanlığından söz etmişlerdir. Ancak Bagratya'nın oğluna ölümden sonra gelen şanın ne yararı olabilirdi? Gabriel Bagratyan gibi Stepan Bagratyan da çoktandır bir başkasıydı. Yumuşak dokulu insanlar bir kez haklı olsalar da kanlı zanaati bedelini ödemeksizin sürdüremezler. Çocuğun narin aldığında Musa Dağ'ın acımasız tanrılarından biri kara damgasını basmıştı. 14 Ağustos'un bu şanlı gecesinde pek önemli değilse de bir başka şey daha gerçekleşti. Sato akşam olduğu gibi gizli yolların alacakaranlıklarından vadideki arkadaşlarına gitmişti. Savaşın nasıl geçtiğini, 16 ölünün üstleri örtülmüş olarak toprağın üzerinde yattığını ve yaralıların aptal hekim Altuğ'un yaralara kahverengi bir sıvı sürünce acı acı bağırdıklarını öğrenmeliydiler. Dağlılarla mezarlık halkının canlı gazetesi bugün üst üste yığılan yeni haberlerle mest olabilir, bundan sonraki günler için yaşama hakkı kazanabilirdi. Müşterilerinin ihtiyaçlarını yerine getirip kendisini sevgili çocuk gibi hissettiğinde göz bebekleri büyüyüp küçülen ışık çizgilerine dönüşüyor, gırtlaktan gelen bölük bölçük sözcüklerle heyecan ve hoşnutluk duyarak anlatıyordu sansasyonları. Mezarlık halkı yaşlı Manuşak, yaşlı Vartuk ve kendisine inanılacak olursa içlerinden en yaşlısı Nunik hoşnutlukla dinlemişlerdi Sato'yu. Meselelerin iç yüzünü kavradıklarını başlarını sallayarak ifade ediyorlardı. Kendilerine güven gelmişti birden. Artık herkesin reddettiği hiçbir işe yaramaz insanlar değillerdi. Hayır, bir görevleri ezelden beri yürüttükleri bir meslekleri vardı. Yukarıda Damlacık'ta 16 ölü yatmaktaydı. Ölülerin onlara ihtiyacı vardı şimdi. Göreve başladıkları an halk arasındaki can düşmanları, yani Bedros Altuni ve öteki aydınlatmacılar güçlerini yitiriyorlar, ağıtçı kadınları kovalayamıyorlardı. Nunik, Vartuk, Manuşak ve öteki dilenci kadınlar memurların vakur adımlarıyla mezarlığın çevresinde bulunan inlerine dağılmışlardı. Bitli başlarını koydukları ağzına kadar dolu, kirden kas katı kesilmiş çuvallarını çekip çıkardılar dışarıya. Çuvalların dibinde yoğun kokuşmuşluk içinde çürüyen şeyleri tarif edebilmek için sözcükler yetmez. Bunlar 50 yıldan bu yana kelimenin tam anlamıyla yerlerden toplanmış şeylerdi. Dünyadaki bütün yoksul ve yaşlı kadınların toplama düşkünlüğü, küflenmiş pılı pırtının saklanması, kokmuş çöplerin bir araya toplanması, kıskançlıkla korunan paçavra ve çürümüş dilenci hazinesi bu çuvalların içinde tam anlamıyla kokmuş bir amaçsızlık cümbüşüne dönüşmüştü. Fakat şu işe bak, yaşlı kadınların çuvallarının içinde kumaş parçaları, yamalar, boş kutular, taşlaşmış ekmek ve peynir dilimlerinden başka araç gereçleri de vardı. Hepsi de sonsuz zenginlikteki çuvalların içinden ilk el atışla aynı şeyleri çıkardılar. Uzun gri bir örtü ve bir tas dolusu yağlı merhem. Hemen yere oturup yüzlerini oyuncular gibi boyamaya başladılar. İyice çukurlaşmış kırışıklıkların içini doldurarak adeta inanılmayacak kadar yaşlı suratları zamanın dışına çıkmış heybetli maskelere dönüştüren koyu mor renkli makyaj yapıyorlardı. Özellikle aşınmış burnu ve dudaksız koyu maskeden sırıtan güçlü dişleriyle Nunik yersiz yurtsuz şifa dağıtıcı olarak romantik ünlerine tamamen uygun görüntüdeydi. Yüzlerini boyamak için uzun süre uğraşmışlardı. Bir süre sonra aniden hazırlıklarını kesip önlerinde duran ölü mum ışığıyla yağ çanağı içindeki fitili aceleyle söndürdüler. Nal sesleri ve konuşmalar duyulmuştu. Binbaşı kurmayı ile birlikte Süveydiye'ye doğru gitmekteydi. Gürültü tahtacılıkla uğraşan Habibli köyüne kayınca ayağa kalkan kadınlar dağınık kır saçlı başlarına örtülerini sarıp ellerine uzun sopalarını aldılar ve parçalanmış pabuçlarını takırdatarak yola koyuldular. İnce yaşlı bacakları şaşılacak kadar hızlıydı. Sato bu dehşetli görüntüden ürkmüş halde onları izlemekteydi. Yarım ayın ışığında bastonlarına dayanarak sessizce yürüyen kadınlar antik trajedilerin koro figürlerine benziyorlardı. Bu Ermeni cadılar ne yedi canlı ne sağlam yürekliydiler. Palamut meşesi geçidinin dik yokuşunu tırmanıp kampın mezarlığına geldiklerinde hiçbirinin soluğu daha hızlanmamıştı. Yüzleri mor boyalı ağaççılar hemen işe başlayacak güçteydiler. Nunik, Vartuk, Manuşak ve ötekiler ölülerin yanına çömeldiler. Kirli elleriyle artık kas katı kesilmiş yüzleri kapatan örtüleri açtılar. Sonra insanlığın belki de en eski şarkılarını söylemeye başladılar. Sözler ölenlerin isimlerinden oluşuyordu. Işıyan gökyüzüne son yıldız da sönüp gideceğe kadar tekrarlanmıştı şarkılar. Metin ne kadar tek düzeyse melodi o kadar değişkendi. Bazen eş sesli bir inleme, bazen tiz koloraturlar zinciri, bazen iki sesin can sıkıcı acılı uyuşukluğu, sonsuzluk kadar uzun bazen keskin bir isyandı. Ve bütün bunlar vahiy yoluyla değil, kurallara uygun ve geleneklere göre yapılmaktaydı. Şarkı söyleyen kadınların tümü Nunik'in tecrübeli ustalığına ve sesine sahip değildi. Aralarında vasat, dolayısıyla da iş esnasında kafaları arkada kalanların paralarından başka bir şey çalışmayan bencil zanaatkarlar da vardı. Burada, dağda en zengin adama bile lira ve kuruşlarının ne yararı olabilir ki? Fakat dilencilere bol keseden armağanlar verirse, sadece Tanrı'nın hoşuna giden bir işi yapmakla kalmaz, aynı zamanda yararlı da olurdu. Ağıtçı kadınlar, körler ve öteki dışlanmışlar, bu çil çil kuruşları kendilerine zarar gelmeden Müslüman köylerde de harcayacak durumdaydılar. Böylece Ermeni paraları yok olmaz, Ermenilere faydası dokunur, hayır sahibi de ucuza sevap kazanırdı. Şarkılar arasında meslektaşları Nunik'ten bütün konuşma becerisini kullanıp bu mantıki bakış açısını savunarak ölü ağıtı için şimdiye kadar aldıkları ücreti yükseltmesini istemişlerdi. Şafak sökünce ölülerin yakınları kefenleri getirdiler. Kefenler her yere birlikte götürülmesi gereken çok değerli aile mallarıydı. İnsanların günün birinde yeniden diriliş esnasında giyeceği, dolayısıyla da şölen giysilerini andıran bu ölü gömleklerini, aile üyeleri bayram günlerinde birbirlerine armağan ederlerdi. Akrabalar arasında en saygın kadınlara özel bir onurlandırma olarak verilirdi kefen dikme görevi. Ağıtçı kadınların artık yavaş ve içsel bir fısıltıya dönüşen ulumaları, ölü yıkama ve giydirme törenine ümitsiz bir teselli gibi eşlik etmekteydi. Son olarak uzun giysiler ölülerin ayaklarının altından çift düğümle düğümlenmişti. Böylece insanlığın kemiklerini birleştiren son fırtınanın doğru kemikleri birbirine uydurmakta zorluk çekmemesi için kemiklerin dağılması önlenecekti. Öğleye doğru mezarlar kazılmış, cesetlerin gömülmesi için her şey hazırlanmıştı. Güçlü dallardan yapılmış 16 tabut içinde yatan ölüler, sunağın etrafında 3 kez dolaştırılmış, bu arada Terhay Kazun cenaze ilahisini söylemişti. Sonra mezarlıkta halka kısa bir konuşma yaptı. Bu sevgili kardeşlerimizi kanlı ölüm ayırdı bizden. Yine de Tanrı'ya, baba, oğul ve kutsal ruha, hak etmediğimiz bu lütuf için, yani savaşırken, özgürlüğün zirvesinde ölebildikleri ve burada kendi insanları arasına gömülebildikleri için şükretmeliyiz. Evet, biz hala özgürce ve kendi isteğimizle ölebilme lütfuna sahibiz. O nedenle bu lütfun değerini iyice anlamalı, en utanç verici kölelik koşullarda ölüp, yol kenarlarında, güneşin altında ve uçsuz bucaksız bozkırlarda çürüyen ya da akbabalara, çakallara yem olan yüz binleri düşünmeliyiz. Sağ yanımızdaki tepeyi çıkıp doğuya doğru bakarsak, gözümüzün önünde halkımızın bitmez tükenmez ceset tarlaları uzanır. Ve oralarda ne kutsal toprak, ne mezar, ne papaz, ne de kutsama var. Mahşer gününü umut etmenin dışında hiçbir şey yok orada. O nedenle bu mutlu ölüleri toprağa verdiğimiz şu an, gerçek felaketin burada değil, oralarda yaşandığının ayrımına varalım. Bu kısa konuşma noksansız toplanmış olan kamp halkının içinden derin bir inleme koy vermesine yol açmıştı. Sonra yurtlarından getirdikleri ölü toprağının bulunduğu küfelere yaklaşan Terhay Kazun, 16 kez elini daldırıp her ölünün başının altına bir tutam koydu. Çekingen elinin paha biçilmez toprağı sakınarak azar azar serptiği görülüyordu.